Ayrım 38, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 397. Kameraya girmesinden 5 dakika sonra bile Lisa Larsen kocasını bırakmamıştı. Larsen karısına evlerini, çocuklarını soruyordu. Kadın çocuklarla 2 saat önce konuşmuştu. Cumartesi okul olmadığı için dağlıların yanında kalıyorlardı, iyiydiler. Az önce Mognesset'e gidip tavşanlara yiyecek vermişlerdi. Karı kocanın konuşmaları yavaş yavaş kesildi.
Thor, ne olacak?
Bilmiyorum. Almanların o iki adamı neden bırakmadıklarını anlamıyorum. Amerikalıların neden salıverilmeyi engellediklerini de anlamıyorum. Başbakanlar ve büyükelçilerle toplantı masasına oturuyorum. Onlar da bana hiçbir şey söylemiyorlar.
Adamları bırakmazlarsa terörist dediğini yapacak mı?
Yapabilir. Yapmaya çalışacağına inanıyorum. Yapmaya kalkışırsa da kendisini önlemeye çalışacağım. Buna zorunluyum.
O dışarıdaki kibar kaptanlar sana yardım etmiyorlar mı?
Edemezler ki kar faresi. Kimse yardım edemez bana. Yapmam gerekeni kendi başıma yapmalıyım.
Amerikalı kaptana hiç güvenmiyorum dedi kadın. Bay Grayling'le geldiğimde gördüm kendisini. Gözlerimin içine bakmaktan kaçındı.
Bakamaz. Benim gözlerime de bakamadı. Freya'yı havaya uçurma emri almış da ondan. Kadın kocasının kolları arasından çıkıp korkuyla yüzüne baktı.
Bunu yapamaz. Hiçbir insan bunu başka insanlara yapamaz.
Yapılması gerekiyorsa yapacaktır. Emin değilim ama kuşkulanıyorum. Gemisinin topları üzerimize çevrili. Amerikalılar böyle bir şeyin gerektiğine inanırlarsa yaparlar. Petrolü yakmak çevre kirliliğini büyük ölçüde ortada kaldıracağından şantaj silahı da yok olmuş olur. Kadın korkudan ürpererek kocasına sarıldı, ağlamaya başladı.
Ondan nefret ediyorum.
Thor Larsen karısının saçlarını okşadı. İri elleri neredeyse kadının başını tümüyle örtüyordu. Ondan nefret etme, aldığı emirler böyle, hepsi emir kuludurlar. Avrupa'nın, Amerika'nın uzak köşelerindeki bakanlıkları ne emir verirse onu yerine getirirler.
Bana ne bunlardan, hepsinden nefret ediyorum.
Thor Larsen gülerek karısının saçlarını okşamaya devam etti. Senden bir şey istesem yapar mısın kar faresi?
Ne istersen yaparım.
Eve dön, Alesum'da. Buralardan çek git. Kurt ile Christina'nın yanında ol. Beni evde bekleyin. Bu iş sona erince eve döneceğim artık. Bana inanabilirsin.
Benim de gel şimdi.
Geri dönmem gerektiğini biliyorsun. Sürem dolmak üzere.
Tekneye dönme, seni öldürecekler orada.
Tekne benim teknem, tayfa benim tayfam, gitmem gerektiğini biliyorsun. Larsen karısını Preston'un koltuğuna oturtup dışarı çıktı. Tam o anda Adam Munro'nun arabası da Downing sokağı 10 numaranın önünden Heathrow havaalanına doğru hareket ediyordu. Thor Larsen 5 dakika sonra kayışlarla helikopterin altındaki koltuğa bağlandı. Albay Preston, 6 subayı ve 4 NATO kaptanı birkaç adım ötedeydiler. Helikopter havalandı. Beyler dedi Preston, 5 el aynı anda 5 sırmalı kaskete yükselip selama durdu. Mike Manning, sakallı denizcinin helikopterin altında sallanarak uzaklaşmasını seyrediyordu. Norveçli 30 metre yüksekten gözlerinin içine bakıyor gibiydi.
Biliyor, aman tanrım biliyor diye düşündü Manning. Biliyor.
Thor Larsen arkasında silahlı terörist olduğu halde Freya'daki gündüz kamerasına girdi. Svabo da her zamanki yerinde oturuyordu. Larsen'e masanın öteki ucunda yer gösterdi.
İnandılar mı diye sordu Ukraynalı.
Evet inandılar, haklıymışsın. Karanlıktan sonra balık adamlarla bir saldırı düzenlemişlerdi. İptal edildi şimdi.
Drake homurdandı, çok iyi ettiler. Deneselerdi bir an bile düşünmeden basardım bu düğmeye. Bana başka seçenek bırakmadılar. Öğleden tam 10 dakika önce Başkan Matthews 15 dakikadır İngiltere Başbakanı'yla konuştuğu telefonu bırakıp 3 danışmanına baktı. Odadaki hoparlör düzeninden yararlanarak konuşmayı 3'ü de dinlemişlerdi. "Demek ki iş buymuş," dedi. "İngilizler gece saldırıya geçmeyecekler. Seçeneklerimizden biri daha gitti böylece. Freya'yı bizim havaya uçurmamız dışında başka bir yolumuz kalmadı sayılır."
"Savaş gemisi yerinde mi?"
"Topları doldurulmuş ve hedefe çevrili olarak bekliyor," dedi Poklevski.
"Bu Monroe'nun işe yarar bir fikri yoksa," diye Robert Benson atıldı. "Kendisini görecek misiniz başkanım?"
"Bob, beni bu işten kurtaracak bir yol önerecek olursa şeytanı bile görmeye hazırım."
"Kesin olarak bildiğimiz bir şey var," dedi David Lawrence. "Maxim Rudin aşırı bir istekte bulunmadı. Bu yaptığından başka hiçbir şey yapamazdı. Yefrem Vişnayev ile savaşımında başka kozu kalmadı elinde."
"Muhabit cezaevindeki o iki kişi Yuri Ivanenko'yu nasıl öldürebildiler bir türlü anlayamadım gitti."
Benson, "Freya'daki grubun lideri kendilerine yardım etmiş olmalı," diye fikrini söyledi. "O Svoboda'yı elime geçirmek isterdim doğrusu."
"Hiç kuşkusuz hemen öldürürdün," diye David Lawrence yüzünü buruşturdu.
"Ne münasebet, hemen işe alırdım. Sert, akıllı ve acımasız. 10 Avrupa hükümetini avucu içinde oynatıyor."
Londra'dan saat 5 uçağı Heathrow havaalanından kalktığı anda Washington'da henüz öğlendi. Uçağın kaptan pilotu Washington uçuş süresini 3 saat olarak bildirdi. Yolun yarısına geldiklerinde yolcularından özür dileyerek uçağın Boston'dan önce Washington'ın Dallas Uluslararası Havaalanı'na birkaç dakikalığına inmek zorunda olduğunu söyledi.
Yefrem Vişnayev, Maxim Rudin'den bütün gün istediği randevuyu sonunda Batı Avrupa saatiyle akşam 7'de, Moskova saatiyle 9'da koparabilmişti. Sovyetler Birliği'nin yaşlı diktatörü parti kuramcısını eski cephanelik binasının 3. katındaki politbüro toplantı odasında kabul edecekti. Vişnayev yanında Mareşal Nikolay Kerenski ile geldiğinde Rudin'in yanında da Dimitri Rykov ile Vasili Petrov'un bulunduklarını gördü.
Buz gibi bir sesle "Baharın bu parlak hafta sonunu herkes sayfiyedeki evinde geçiriyor galiba," dedi.
Rudin omuzlarını silkti. "Arkadaşlarımla baş başa bir akşam yemeği yiyorduk. Gecenin bu saatinde Kremlin'de ne arıyorsunuz Vişnayev ve Kerenski yoldaş?"
Odada sekreter ve nöbetçi yoktu, yalnızca birliğin öfkeli 5 adamı.
"İhanet!" diye bağırdı Vişnayev. "İhanet! Genel sekreter, yoldaş!"
Odaya meşhum bir sessizlik çöktü. "Ne ihaneti?" diye sordu Rudin. Vişnayev masaya doğru eğildi. Yüzünü Rudin'in yüzüne iki karış kalana kadar yaklaştırdı.
"Lvovlu iki pis Yahudinin ihaneti. Şimdi Berlin'de cezaevinde olan iki adamın ihaneti. Kuzey Denizi'nde bir tankeri ele geçiren bir katiller çetesinin kurtarmaya çalıştığı iki insanın Mişkin ile Lazarev'in ihanetleri."
Rudin sözlerini dikkatle seçti. Geçen Aralık ayında bu iki kişinin Aeroflot pilotu Rudenko'yu öldürmüş olmaları gerçekten bir...
"Bu iki katilin Yuri Ivanenko'yu öldürdükleri de doğru değil mi?"
Maxim Rudin yanı başında duran Vasili Petrov'a göz ucuyla bakmak isterdi. Kötü bir şey olmuştu, haber sızmıştı sonunda. Petrov'un dudakları da tek bir çizgi halindeydi. General Abrasov aracılığında KGB'yi denetleyebildiği için gerçek olayı çok az kimsenin bildiğinden emindi. Konuşan önce efendisini koruyamayan, sonra da onun katillerini öldürmeyi beceremeyen Albay Kukushkin olmalıydı. Belki de şimdi mesleğini, hatta hayatını satın alıyordu, taraf değiştirip bildiklerini Vişnayev'e anlatarak.
"Böyle bir şeyden kuşkulanılıyor," dedi Rudin, "ama kanıtlanmış bir kuşku değil henüz."
"Ben bunun kanıtlanmış bir gerçek olduğunu biliyorum. Bu iki kişi sevgili Yuri Ivanenko'muzun katilleri olarak saptanmışlar."
Rudin Vişnayev'in Ivanenko'dan ne kadar nefret ettiğini ve ölmesini istediğini anımsadı.
"Akademik bir nokta bu," dedi. "İki katil pilot Rudenko'yu öldürdükleri için bile Berlin cezaevinin içinde öldürülebilirler."
Belki de öldürülmezler diye yapmacık bir öfkeyle bağırdı Vişnayev. Batı Alman hükümeti onları salıverip İsrail'e yollayabilir. Batı zayıftır. Freya'daki teröristler karşısında uzun süre dayanamaz. Bu iki katil İsrail'e gidecek olurlarsa orada konuşurlar. Ve dostlarım neler söyleyeceklerini de hepimiz çok iyi biliyoruz.
Ne istiyorsun diye sordu Rudin.
Vişnayev ayağa kalktı. Kerenski'de. Yarın gece bu saatte yani tam 9'da politbüronun burada olağanüstü bir toplantı yapmasını istiyorum. Çok önemli ve ulusal bir konu tartışılacak. Bu benim hakkım değil mi genel sekreter yoldaş?
Rudin kır saçlı başını salladı. Kaşları altından Vişnayev'e baktı.
Evet hakkın diye homurdandı. Öyleyse yarın bu saatte görüşmek üzere.
Parti kuramcısı odadan çıktı. Rudin Petrov'a döndü.
Albay Kukuşkin mi? Öyle görünüyor. Ne olursa olsun Vişnayev biliyor artık.
Mişkin ile Lazarev'i muhabitte öldürme olanağı var mı?
Petrov başını salladı.
Yarına kadar hayır. Bu kadar kısa bir süre içinde yeni bir adamla işe girişmek olanaksız. Batıyı adamları salıvermemeleri için baskı altına almanın yolu yok mu?
Yok. Bildiğim her şeyi denedim Matthews üzerinde. Artık elimden hiçbir şey gelmez. Şimdi iş ona ve Bond'daki o lanet başbakana kaldı.
Vişnayev ve arkadaşları yarın Kukuşkin'i ortaya çıkarıp kendisini dinlememizi isteyecekler dedi Rykov. Bu arada Mişkin ile Lazarev İsrail'e giderlerse...
Avrupa saatiyle akşam 8'de Andrew Drake kaptan Larsen'in ağzından son ultimatumunu yayımlıyordu. Ertesi sabah 9'da yani 13 saat sonra Freya, Mişkin ile Lazarev Tel Aviv'e doğru yola çıkmamışlarsa denize 100 bin ton ham petrol boşaltılacaktı. Ve saat 8'de İsrail'de olmazlarsa Freya havaya uçurulacaktı. Yayımdan 10 dakika sonra ultimatumu dinleyen Dietrich Busch bu kadarı yeter artık diye bağırdı. William Matthews kendini ne sanıyor? Alman başbakanını bu oyuna kimse devam ettiremez artık. Bu iş burada biter.
Saat 8:20 geçe Federal Almanya hükümeti Mişkin ile Lazarev'i tek yanlı bir kararla ertesi sabah saat 8'de salıvereceğini bildiriyordu.
Saat 8:30'da Albay Mike Manning için USS Moore'a özel bir telgraf geldi. Şifreyi çözdü Manning. Yarın sabah 7'de ateş etmeye hazırlanın.
Manning kağıdı buruşturup pencereden Freya'ya baktı. Bir Noel ağacı gibi ışıl ışıldı. 5 mil ötede çaresiz ve kaderine boyun eğmiş bir halde iki celladından birinin işini bitirmesini bekliyordu.
Thor Larsen Freya'nın telsiz telefonuyla Maas kontrolle konuşurken adam Manro'yu taşıyan Concorde uçağı da Dallas havaalanını çevreleyen tel örgünün üzerinden piste iniyordu. Şaşkın yolcular akvaryum balıkları gibi pencerelere üşüştüklerinde uçağın terminal binasına girmediğini, motorlarını kesmeden bir park alanı yanında durduğunu gördüler. Ortada siyah bir arabanın yanında bir merdiven vardı. Pardesüsü ve bagajı olmayan bir yolcu ön taraftan kalktı, açık kapıdan geçti ve merdivenlerden indi. Birkaç saniye sonra merdiven çekildi, kapı kapatıldı. Pilot yolculardan yeniden özür dileyerek Boston'a hareket etmek üzere olduklarını bildirdi. İki iri yarı memurun arasındaki Adam Munro'nun pasaportu hemen elinden alınmıştı. İki ajan araba çıkış kapısına doğru ilerlerken pasaportu incelediler. Kapının bir yanındaki küçük alanda motorları çalışan bir helikopter bekliyordu. Ajanlar saygılı ama resmiydiler, emir almışlardı. Munro'nun üstü iyice arandı helikoptere binmeden. Helikopter havalandı, yarım saat sonra Beyaz Saray'ın üzerindeydiler. Washington bu bahar günü öğle sonrasında iyice sıcaktı. İki ajan Munro'yu bahçelerden geçirip batı kanadı denilen yarısı yer altında olan basık bina ile yönetim binası adı verilen çirkin binanın arasındaki dar sokağa soktular. Bodrum kattaki küçük bir kapıdan geçtiler. Ajanlar küçük bir masada oturan polis memuruna kendilerini ve konuklarını tanıttılar.
Monroe çok şaşırmıştı. Turistlerin çok iyi tanıdıkları ve tüm Amerikalıların sevdikleri bir yer olan Pensilvanya Caddesi'ndeki Beyaz Saray görünümünün arkası buydu demek. Polis daimi telefonla konuştu. Az sonra bir kadın sekreter bir asansörden çıkıp yanlarına geldi. Üç adamı polisten teslim alıp bir koridordan geçirdi. Daracık bir merdivenden çıktılar. Şimdi zemin katına çıkmışlardı. Bir kapıdan geçip halıyla kaplı bir hole çıktılar. Gri giysili bir adam sakalı uzamış, üstü başı buruşuk İngiliz'e kaşlarını kaldırarak baktı.
''İçeri geçeceksiniz Bay Monroe.'' İki ajanla kadın dışarıda kaldılar.
Monroe bir koridordan Abraham Lincoln'in küçük bir büstünün yanından geçti. Karşıdan gelen iki kişi yanından geçerlerken sustular. Şimdi beyaz bir kapının önündeki masanın başında oturan bir polisin önüne gelmişlerdi. Polis Monroe'nun pasaportunu inceledi, yüzünü buruşturarak giyimine baktı, masasının altına uzanıp bir zile bastı. Kapı otomatiği çaldı. Monroe'nun yanındaki adam kapıyı itti. Kapı açılınca Monroe'yu öne geçirip hafifçe geri çekildi. Monroe iki adım atınca kendisini başkanlık odasında buldu. Kapı arkasından kapanmıştı. Odadaki dört kişi kendisini bekliyor olmalıydılar. Monroe başkan Matthews'u tanıdı. Ancak bu Amerikalı seçmenlerin tanıdığı başkan değildi. Yorgun, yanakları çökmüş, posterlerde görülen güler yüzlü adamdan en az 10 yıl yaşlı bir Matthews'tu. Robert Benson kalkıp Monroe'ya doğru yürüdü. Adım Bob Benson. Monroe'yu masaya doğru çekti. William Matthews uzanıp Monroe'nun elini sıktı. Monroe gazetelerdeki fotoğraflarından tanıdığı David Lawrence ve Stanislav Poliklevski ile de tanıştırıldı. Başkan Matthews karşısındaki İngiliz ajanına ilgiyle baktı. Demek bülbülü yöneten sizsiniz ha?
Bendim Sayın Başkan. 12 saat öncesine kadar. Ancak şimdi bu değerli ajanın KGB tarafından açığa çıkarıldığını sanıyorum.
Özür dilerim dedi Matthews. Maxim Rudin'in bu tanker işinde bana nasıl bir ultimatum çektiğini biliyor musunuz? Bunun nedenini öğrenmek zorundaydık.
''Şimdi biliyoruz.'' dedi Poklevski ama çok bir şey değiştirmedi bu. ''Rudin de bizim gibi köşeye sıkışmış durumda, bunu öğrendik.
İnanılmaz bir şey aslında. Yuri Ivanenko'nun Kiev'de iki amatör tarafından öldürülmesi.''
David Lawrence, Bay Monroe'ya Dublin Anlaşması'nın önemini ya da Yefrem Vişnayev iktidara geldiği zaman doğacak savaş tehlikesini anlatmak gereksiz dedi.
Bay Monroe, Bülbül'ün size verdiği tüm politbüro zabıtlarını okudunuz değil mi?
Evet Sayın Bakan, verildiklerinden hemen sonra Rusçalarından okudum. Her iki taraf için de nelerin tehlikede olduğunu çok iyi biliyorum.
Peki bu işten nasıl sıyrılacağız diye sordu Başkan Matthews. Başbakanımız telefonda iletemeyeceği bir öneriniz olduğunu söyleyerek sizi kabul etmemi istedi. Buraya bunun için geldiniz değil mi?
Evet efendim.
O anda telefon çaldı. Benson birkaç saniye dinledi sonra kapattı. Sona yaklaşıyoruz dedi. Svoboda yarın sabah Avrupa saatiyle 9'da 100 bin petrol boşaltacağını söylemiş. Yani 12 saat sonra.
Öneriniz nedir Bay Monroe diye sordu Başkan Matthews.
Sayın Başkan, önümüzde iki temel seçenek var. Ya Mişkin ve Lazarev İsrail'e gitmek üzere salıverilirler ki bu durumda oraya vardıklarında konuşacaklar ve Maxim Rudin ile Dublin Anlaşması'nı mahvedeceklerdir ya da oldukları yerde kalacaklar ve Freya ya teröristler ya da dışarıdan bir kuvvet tarafından havaya uçurulacaktır.
Monroe İngilizlerin Moore'un oynadığı rolden kuşkulandıklarını dile getirmemişti ama Poklevski Benson'a sertçe baktı.
''Bunu biz de biliyoruz Bay Monroe'' dedi başkan.
''Ancak Maxim Rudin aslında Mişkin ile Lazarev'in şurada ya da burada bulunmalarından korkmuyor. Onun bütün korkusu 5 ay önce Kiev'de yaptıklarını tüm dünya kamuoyuna açıklamaları.''
William Matthews içini çekti.
Bunu biz de düşündük. Başbakan Golen'den Mişkin ile Lazarev'i kabul etmesini, Freya kurtulana kadar kimseyle görüştürmemesini, ondan sonra isterse yeniden Moabit'e göndermesini, isterse 10 yıl süreyle İsrail'de bir cezaevinde gözlerden ırak tutmasını istedik. Ama önerimizi reddetti. Teröristlerin isteklerini yerine getireceğine, herkesin içinde söz verdikten sonra sözünden dönemeyeceğini söyledi. Dönmez de. Boşuna buralara kadar geldiniz Bay Manro.
Bunu söylemek için gelmedim. Uçak yolculuğu boyunca aklımda olanları hostesten aldığım bir kağıda yazdım.
Manro cebinden bir tomar kağıt çıkarıp başkanın masasına bıraktı. Birleşik Devletler Başkanı yüzünde giderek artan bir dehşet ifadesiyle önüne konan notları okudu.
Korkunç bir şey dedi bitirince. Ama bir seçeneğim yok burada. Daha doğrusu hangisini seçersem seçeyim bir takım insanlar ölecek.
Adam Manro acıma hissi duymadan baktı adama. Politikacıların can kaybını pek önemsemediklerini mesleğinde geçirdiği bu kadar yıldan sonra öğrenmişti. O işle kendileri arasında bir bağlantı kurulmadıktan sonra hiçbir şey aldırmazlardı.
Daha önce böyle şeyler olmuştur Sayın Başkanım. Daha sonra da olacaktır. Biz buna firmada şeytan seçeneği adını veririz.
Başkan Matthews kağıdı Robert Benson'a uzattı. Benson da bir çırpıda okuyup bitirdi.
Çok kurnazca düşünülmüş dedi. Olabilir. Elimizdeki süre içinde başarılabilir mi?
Gerekli malzeme bizde var dedi Manro. Zaman kısa ama çok kısa değil. Sabah 7'de Berlin'de olmam gerek. 10 saat sonra yani.
Biz kabul etsek bile Maxim Rudin razı olur mu diye sordu Başkan Matthews. Onun onayı olmadan Dublin Anlaşması suya düşer.
Raporu okuyup David Lawrence'a uzatan Benson bunu öğrenmenin tek yolu kendisine sormaktır dedi.
Boston'lı Dışişleri Bakanı elini kirletmekten korkarmış gibi kağıtları bıraktı.
İğrenç ve çok soğukkanlılıkla hazırlanmış bir plan bu. Bir Birleşik Devletler hükümeti böyle bir planın altına imzasını atamaz.
Freya'da 30 masum insanın diri diri yanışını seyretmekten daha mı kötü diye Manro sordu.
Telefon bir daha çaldı. Benson konuştu. Kapattıktan sonra başkana döndü.
Maxim Rudin'in onayını aramaktan başka seçeneğimiz kalmadı sanırım. Başbakan Bush, Mişkin ile Nazarev'in sabah saat 8'de salıverileceklerini az önce bildirmiş. Bu kez sözünden dönmeyecekmiş.
Öyleyse bir denememiz gerekecek dedi Matthews.
Ama tüm sorumluluğu ben üstlenemem. Maxim Rudin de planın gerçekleşmesi için izin vermelidir. Daha önce uyarılması gerek. Ben onu telefonla ararım.
Sayın Başkanım, Maxim Rudin size ultimatum verirken direkt telefonu kullanmadı diye Manro atıldı. Kremlin'deki memurların bağlılığından kuşku duyuyor. Bu fraksiyon çalışmalarında küçük memurlar da taraf değiştirip muhalefete gizli bilgileri aktarıyorlar. Bu önerinin yalnız Rudin'in kulaklarına gitmesi gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde reddetmek zorunda kalacaktır.
Sizin bu gece Moskova'ya uçup sabaha Berlin'de olmanıza olanak yok ama dedi Poklevski.
Bir yol var diye Benson söze karıştı. Andrews'ta bekleyen bir Blackbird bu mesafeyi tam zamanda alabilir.
Başkan Matthews kararını vermişti. Bob, Bay Manro'yu Andrews üstüne sen kendin götür. Blackbird mürettebatına bir saat içinde hazır olmaları için telefon et. Ben Maxim Rudin'i arayıp uçağın Sovyet hava sahasına giriş iznini ve Bay Manro'yu özel temsilcim olarak kabul etmesini isteyeceğim.
Başka bir şey var mıydı Bay Manro?
Manro cebinden bir kağıt çıkardı.
Şirketin bu mesajı derhal Sir Nigel Irwin'e iletmesini isteyecektim. Böylece o da Londra ve Berlin'de işleri ayarlayacak zaman bulacaktır. İsteğiniz derhal yerine getirilecektir Bay Manro. Şimdi size iyi yolculuklar ve iyi şanslar diliyorum.
38. ayrımın sonu. Sayfa 408.